Ayrım 4.
El öpme tekniği. El öpmek sıradan bir iş gibi gözükse de sıradan bir iş değildir. İlmi teknik ister. Öyle herkes ilmi anlamda el öpemez. Ayrıca kabiliyet ister. Kimileri doğuştan el öpmeye yatkındır. Kimisi ise bir ömür harcar da el öpme tekniğini kazanamaz. Benzetmek gibi olmasın, nasıl ki Mozart 6 yaşında keman çalmaya başladı, bizim Lami Bey amca 30 senedir ud dersi alıyor, henüz kadifeden kesesini sökmüş değil, öyle. Günümüzde el öpmeyi bilmek kadar önemli bir şey yoktur. El öpmek, lisansüstü ihtisas yapmak, ÖSYM kurslarına katılmak, 3-5 yabancı dili konuşmak kadar faydalıdır. El öpme tekniğinde hedef seçimi. Öncelikle öpülecek el iyi seçilmelidir. Bu en mühim noktalardan birisidir. Öpülecek el seçimini bilmeyenler sabahtan akşama kadar el öperler de ellerine bir şey geçmez. Misal, otobüs terminali ya da toptancı haline bir ucundan girip herkesin elini öpen bir el öpücü hiçbir şey elde edememiş sayılır. Bu adresi yazmadan mektup atmaya benzer. Yaz, yaz, yanıt yok. Ancak öpülecek el seçimini iyi yapanlar her zaman iyi netice alırlar. Bir diğer önemli nokta, el öpmede zamanlama. Zaman iyi tespit edilmelidir. Zamanlaması iyi yapılmayan bir el öpme faydadan çok zarar getirebilir. Yine misal, el öpülecek kişi sekreteriyle aşk yaparken kafayı uzatıp "Beyefendi ellerinizden öperim" demek. Ya da sağcılar iktidardayken solcuların, askerler darbe yaptığında gidip sivillerin elini öpmek gibi. İyi bir el öpücü zamanlamayı her zaman iyi yapmalıdır. Öpülecek eli ele geçirmede izlenecek yol. Bir diğer mühim nokta budur. Öpülecek eli öpmek isteyen çok olduğu için eli elden kaçırmamak el çabukluğu ister. Diyelim ki kalabalıkta el öpecek kişi öpülecek eli uzaktan izler. Gözünü bir saniye olsun öpülecek elden ayırmaz. Öpülecek el, elden ele dolaşırken el öpecek dudağın huni gibi öne uzatılarak hazır tutulması istifadeli olur. Vücut ayaklar üzerinde kasılarak hafif hafif kişi gelmiş çocuk gibi zıplatılır. Öpülecek el menzile girdikçe zıplama temposu artırılır. El, elden ele geçerken 3 metre kadar mesafeden "Beyefendi ellerinizden öperim" diyerek kalabalığın üzerine atlanır ve öpülecek el havada ele geçirilir. Bu arada şapırt diye bir ses çıkartmanın tarif edilemeyecek kadar yararı vardır. Misal, tarihimizde şapur şupur Tevfik Ali Paşa'nın her zaman bir ok atımı mesafeden zıplayıp at üzerinde gitmekte olan vezirin elini öpebildiği yazılıdır. Tabii ki zaman zaman vezirin elini nişan alıp az bir sapma ile atının kıçını öptüğü de kayıtlar arasında. Bu sebeple el öpmek için ileri zıplarken hedef şaşırıp eğilmiş olan diğer el öpücülerin kıçını öpmek tehlikesi her zaman vardır. El öpme çeşitleri. Daha önceleri kadın eli öpme, erkek eli öpme gibi ayrımlar olmuşsa da bunlar günümüzde geçerli değildir. Çünkü günümüzde kadın elini öpüp başına koyan kart el öpücülerle erkek elini öpüp okşayanlar karışmışlardır. Günümüzde el öpme çeşitleri şöyledir. Banka kredisi öpüşü, terfi tayin öpüşü, istihkak öpüşü, arazi tahsisatı öpüşü, teşvik öpüşü, ihale öpüşü. Her el öpüşün metot ve yöntemleri farklıdır. Diyelim ki banka kredisi öpüşünden ele geçirilen el öpülürken kalçaların kendi ekseni etrafında hula hop çemberi çevirir gibi sağdan arkaya, arkadan öne, önden sola kıvrılması kredi limitini artıran bir girişimdir. İhale öpüşünde ise bu gibi seslerin çıkartılması çok faydalıdır. Ne mübarek el, emriniz baş üstüne, oh, gullup gullup, şullup. Milletvekili adaylığı öpüşünde dikkat edilecek en önemli nokta vücudun makul bir düzeye kadar eğilmesidir. Milletvekili adayı olmak isteyen kişi liderin elini öperken gövdenin küçük R harfi biçimini alması iyi bir netice sayılsa da küçük N harfi biçimi alması çok istifadelidir. Burada dikkat edilecek noktaysa eğilirken kafanın eli öpülecek kişiden tarafta olmasıdır. Tersine eğilmek yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Arpalık duası. Ya Rabbim, Bugün burada KİT yönetim kurulu üyeleri, danışma meclisi azaları, umum müdür, müşavir ve danışmanları, kalemi mahsusa mensupları için edeceğimiz duaları kabul eyle. Et ve balık kurumu, devlet malzeme ofisi, demir çelik işletmeleri, bir cümle sanayi tesislerini ihya eyle, mevcudiyetlerini daim kıl ya Rabbi. Ya Rabbi, Türkiye kömür işletmelerini, taş kömürü madenlerini, bakır işletmeleri umum müdürlüğünü, Çinkur'u, bu cennet vatan toprakları üzerindeki bir umum kitleri, imanlı, milletimizin hizmetinden mahrum eyleme. Ya Rabbi, PTT'yi, TRT'yi ve bilhassa SEKA'yı, bu cemaatin hatırı için özelleştirmeden esirge, mevcudiyetleri devamlı kıl ya Rabbi. Ya Rabbim, çimento fabrikaları işletmelerini, şeker şirketini, Türkiye Gübre Sanayi AŞ'yi, tek ve buraya bağlı kuruluşlar olan TEMSAN, ALSAN, VERSAN teşkilatlarını, devlet hava meydanları işletmesiyle buraya bağlı kuruluşlar olan HAVAŞ, MEVAŞ teşkilatlarını müdavim kıl, bütçelerini bol eyle ya Rabbi. Ya Rabbim, KİT yönetim kurulu üyelerimizi hava yollarında, deniz yollarında, karayollarında muzaffer eyle. Havada, karada ve denizde arpalarını bol eyle ya Rabbi. Ya Rabbim, TAKSAN, TÜMOSAN, MOTORSAN şirketlerimizi de diğer kitlerimiz gibi listene ilave eyle. Ol teşkilatlarımızı da bu milletin tepesinden eksik eyleme ya Rabbim. Bilhassa babanın dava arkadaşlarını Ziraat Bankası'nda muvaffak kıl. Her bir attıkları adımı muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nu, PETKİM'i, Zirai Donatım Teşkilatı'nı devamlı kıl. Etibank, Sümerbank, Şekerbank ve bu gibi daha nice nice kamu teşebbüsünü bu imanlı vatan evlatlarının yüzü hürmetine bereketli eyle ya Rabbi. Değişim rüzgarları. Yaşam zaten sürekli bir değişimdir. Eğer değişim sürekli olmasaydı, diyelim ki liderler, politikacılar, devlet adamları sırtlarında birer pöstekiden giysi, ellerinde ucuna taş bağlamış birer sopa, Ankara Kalesi'nin arkasındaki derede yakaladıkları dinozoru paylaşmak için kavga etmekte olmayacaklar mıydı? Ama şimdi radyo dalgaları için kavga ediyorlar. Değişim bu. İnsanoğlu hep değişimi yaşamıştır. Herkes değişimi kendi çevresinde görebilir. Nitekim bizim Behram Bey amca, Sat1 kanalında gece jimnastiğini izlemek için eğilip televizyona ince ayar yaparken karısı şöyle demişti. Vallahi Behram Bey, sen çok değiştin. Değişim her zaman vardır. Asıl sorun yeterince hızlı değişmemekte. Osmanlı'da ilk hızlı değişim rüzgarları 2. Mahmut'un bir başka rüzgara tavır almasıyla başladı. O zamanlar Osmanlı pantolon giymiyor. Padişahlar kimi törenlerde fistan türü bir etekli giysi giyiyorlar. 2. Mahmut bir prensle prensesi karşılarken ters esen rüzgar nedeniyle kıçı gözükünce değişim dedi. Belki de bu ilk değişim rüzgarıydı. Ve Fransa'dan 12 adet pantolon getirtti. Pantolonları giyecek ya, bir yandan da değişime karşı olanların diline düşmekten korkuyor. Çünkü değişim karşıtları pantolonun kafir icadı olduğu görüşünde. Geniş giysilere alışmış Osmanlı toplumu açısından o günlerde padişahın şalvar eteği bırakıp pantolon giymesi, bugün Cumhurbaşkanımız Demirel'in baletlerin yapışkan streçinden giyip Milli Güvenlik Kurulu'nu toplaması gibi bir şey. Ve 2. Mahmut bir yolunu buldu. 12 pantolonun 11'ini subaylara giydirip bir süre sokaklarda gezdirdi. Sonra kendisi giydi ve sordu. Değişim rüzgarları esmiş midir? Esmiştir sultanım. O gün bugündür Türk toplumu değişimi hep kıyafette aradı. Batılılaşmak, Avrupalı olmak, uygarlık, devrim, atılım, kılık kıyafete bağlandı. Misal, yeryüzünde şapka devrimi sadece Türkiye'de yaşandı. Cumhuriyet tarihimizin son 50 yılındaysa en köklü değişim rüzgarını estiren rahmetli Turgut Özal'dır. Tişörtle bir askeri birliği denetleyince kimi düşünür yazarlar şöyle yazdılar. İşte değişim rüzgarı. Artık darbe olmaz. Bu darbe sonucu evinde oturmakta olan Demirel bunları uzaktan dinliyordu. Tişört giyerek darbeleri önleyebileceği hiç aklına gelmemişti. Gelse mayo ile karakolları dolaşmaya razıydı. Ancak Cumhurbaşkanı olur olmaz ilk işi değişim oldu. Ve başında Number One şapkası, ayağında patlıcan sapı yeşili kloş donumsu şort, şıpıdık tokyolar. Düşünür yazarlar bu sefer şöyle dediler. Demirel değişim rüzgarını yakaladı. Değişim rüzgarları öyle kolay yakalanmıyor. Ki bu yüzden Demirel 1000 kadar ulusal karar aldı. Kimse yazmadı da number one şapkasını giyince şapka üzerine 300 kadar makale yazıldı. Bu Anadolu'ya da yansıdı. DYP'li delegeler Anadolu kahvelerinde babanın değişim rüzgarına uğramış haldeki number one şapkası ve altı kesilmiş Kastamonu şalvarı gibi şortlu resmini gazetelerde görünce derin derin baktılar. Resim altlarında Baba Süleyman Demirel diyor ama resimde gözüken ne? Gazeteyi yan çevirip baktılar, öbür yana çevirdiler, dikine tuttular, baş aşağı baktılar. Yorumlar da yapılmadı değil. Bu bizim baba olmasına baba da ama neresi? Bilmiyorlar ki bu değişimdir. Değişim rüzgarları esiyor. Biliyorsunuz son değişim bıyıklarda. Bıyıkların kesilmesi bir tür devrim sayılıyor. Tarihte birçok devrimimiz vardır. Hilafet devrimi, cumhuriyet devrimi, şapka devrimi, harf devrimi, eğitim devrimi. Ama bıyık devrimi ilk oldu. Siyasiler ve aydınlar bıyıklarını kesmeye başladılar. Tam bu sırada gazetelerde bir haber. Hacı, dünya bıyık yarışmasına hazır. Erzurumlu Hacı Kırbaç, 117 santimetreye kadar uzattığı burma bıyıklarıyla dünya bıyık şampiyonasına katılacak. Hacı, bıyıklarını zeytinyağı ile beslediğini belirterek, ülkemizi yurt dışında en iyi biçimde temsil edeceğim ve inşallah birincilik bizimdir, dedi. Görüyor musunuz? Gidip bizim değişimi tehlikeye sokacak. Kadınlar başa. Yeryüzünde dayak yiyen kadınlar için sığınma evi kurmak ilk Türklerin aklına geldi. Yani kadının dayak yiyeceği peşin peşin kabul ediliyor. Ki dayağı yiyince gidecek yeri hazır. Hoş, sığınma evine sığınan bir kadın açıklama yapmıştı. Bir gittim ki sığınma evinin bekçisi kadınları sırayla dövüyor. Bekçi erkek, dayağı hak etmiş bir sürü kadın. Geçen de haberi vardı. Müslüm adındaki vatandaşımız TV filmi seyrediyor. Filmin neticesi istediği gibi çıkmazsa bu ne biçim netice diye kalkıp karısını dövüyor. Kadın film boyunca inşallah netice bizim Müslüm'ün gönlüne göre çıkar diye dua ediyor. Filmin neticesi Müslüm'ün istediği gibi gelmedi mi o zaman kadının üzerine yürüyor. Bu ne biçim netice? Böyle bir dayakçı erkekler toplumunda bir kadının başbakan olması şanstı. Başta bir kadın. Hele hele o kadın başarılı olursa, diyelim ki işçilere bol zam yapıyor, işçiler ellerinde çiçeklerle karılarına koşuyorlar. Başbakan kadın memurlara çok para veriyor, memurlar altın maltın alıp karılarına takıyorlar. Köylerde traktörü kadınlar kullanmaya başlıyor. Şirketlerde yönetim kurulu başkanları istifa edip yerlerini eşlerini yönetim kurulu başkanı yapıyorlar. Kadınlar yönetimde daha başarılıymış diyen ne kadar erkek varsa çekiliyor, yerlerine kadınlar getiriliyor. Her yerde kadınlar egemen oluyor. Ülkemiz birçok uygar ülkenin gıpta ettiği biçimde bir kadın başbakana sahip oldu. Bu asırlar boyu dayak yemiş kadınlarımız için çok önemliydi. Eğer o kadın başbakan başarılı olsaydı, diyelim ki öbür siyasi partiler ne yapıp yapıp birer kadın genel başkan bulacaklardı. Milletvekilleri hep kadın. İlk fırsatta bir kadın cumhurbaşkanı. Partilerin genel idare kurulları olsun, muhtarlar olsun, encümen azaları olsun hep kadın. Erkeklerse kendi aralarında kabul günleri düzenlemeye başlayıp konken monken oynuyorlar. Ufak ufak mutfak ev işlerine de soyunmuyor değiller. Misal, Süleyman Bey dava arkadaşları ile toplanmış birbirine yemek tarifesi veriyorlar. Hüsamettin Cindoruk Bey elindeki örgü işinin şişlerini bir ters iki düz atlatırken bir yandan da Demirel'e anlatıyor. Şeyi ince ince doğrayacaksın. Karıyı, hayır patatesi, patates limonatası yapıyoruz. Ya ince doğranmış patatesi tencereye koydun. Tencere hangisi? Kapağı olan. Kapaksız oldu mu tava, kapaklısı tencere. Kendi kendini öteli düdüklü. Ucu dönen neydi? Mikser. Tencereye hepsini koydun mu 100'e kadar say. 100 dedi miydi pişmiştir. Hani içine su koy vermedin? Hoş, erkeklerin beceriksizliği orada da ortaya çıkmadı değil. Çok düşünen, bu nedenle televizyonlarda cümlelerin arasında reklam alınan Mesut Yılmaz, aşurenin kıvamı için 100'e kadar saydığında her zaman tava çoktan yanmıştı. Sadece Ecevit açısından bir sorun çıkmadı. Çünkü o siyasetin mutfağı yanında, mutfağın siyasetinden geliyordu. Her zaman karısını genel başkan yardımcısı yapmıştı ve mutfağı iyi bilirdi. Başa dönersek, her yerde kadınlar yönetimde, erkekler ev erkeği. Belediye otobüslerinde eski müsteşarlar, umum müdürler, yüksek bürokratlar ellerinde bir file, yan yana oturmuş birbirlerine leke çıkartma ilacı tarifesi veriyorlar. Kadın başbakanın başarısıyla birlikte tüm ülkede artık kadınlar egemen. Ve kadınlar erkekleri dövmeye başlıyorlar. İlk erkek sığınma evi açılıyor. Gazetelerin kadın yönetmenleri haberi 3 sütuna veriyorlar. Erkek sığınma evi hizmete girdi. Bugünkü erkek yönetmenlerimiz evde bulaşık eldivenlerini mutfak önlüklerinin cebine yerleştirirken bu haberi mutlulukla okuyorlar. Resimde ilk dayak yiyip sığınma evine sığınan diyelim ki Mustafa, resim altı dokunaklı, talihsiz erkek. Dayak yemekten bıkıp kendini sığınma evine atan Mustafa kaderiyle baş başa. Mustafa beyanat da veriyor. Bu kadar zalimlik olmaz. Vallahi dayak yemekten bıktım. Kendi kendime dayan Mustafa, dayan Mustafa dedim. Ama insanın bir sabrı var yani. Allah bu sığınma evini yaptıranlardan razı olsun. Tabii ki kadın başbakan başarılı olsaydı böyle olacaktı. Ama kadın başbakan başarılı olamadı. Başarı bir yana her şeyi berbat ve rezil etti. Ve kadın başbakandan canı yanan erkekler karılarını daha da çok dövmeye başladılar. İflas eden iş adamı, ürün parasını alamayan çiftçi, zammı az bulan işçi, parasız kalan memur, tümü karılarını dövdüler. Sabah akşam kadınlara dayak. Geceleri evlerden "Ulan karı milleti değil misiniz? Bu nasıl netice?" diye başlayan naralar yükseldi. Siz başa geçseniz, öyleleri vardır. Herkesin işine karışırlar. Bizim Nuri Bey amcanın bütün gün balkonda oturmasının asıl nedeni işine karışacak birilerini bulmak. Diyelim ki İSKİ işçileri kanal kazıyor. Nuri Bey amca balkondan seslenecektir. Evladım küreyi öyle tutma. Şöyle ucunu ileri ittireceksin. Bak şöyle, burada en mühim şey küreğin sapıdır. Sapı olmayan bir kürek hiçbir işe yaramaz. Şimdi sen o sapı çıkart. Bak bakalım ne oluyor. Arka elini şu şekilde kıvırt bakayım. Olmadı işte. Benim dediğimi yapacaksın. Ya da zerzevatçı mı geçiyor? Evladım nereden getirdin bu sebzeleri? Zerzevatçı, müşteri bulmuş olmanın sevinciyle anlatılacaktır. Adana'dan. Olmaz. Kastamonu'dan getirtecektin. Kastamonu'da sebze bol mu? Sebze yoktur. Oradan odun getirip satacaksın. Meşe odunu, çıtır çıtır yanar. Nuri Bey amca balkondan komşu evleri mutfağına bile karışır. Diyelim ki evin hanımı ocakta yemek pişiriyor. Balkon penceresinden Nuri Bey amcanın sesi duyulabilir. Altını kıs biraz. Yatak odalarında aşk yapan bir çifte de Nuri Bey amcanın karışıp karşı balkondan seslendiği anlatılır. Çocuğum öyle olmaz o iş. Sen bir kalk bakalım, şöyle dön baştan şey yap. Tabii ki televizyonların akşam haberleriyle birlikte Nuri Bey amcanın "Ben başbakan olsam" diye söze girmesi kaçınılmaz bir şey. Yine yanlış yaptılar. Bu karar öyle alınmayacaktı. Ben başbakan olsam dikkat edilecek en mühim nokta, bizim Nuri Bey amca ülke yönetimiyle ilgili değerli görüş ve düşüncelerini her zaman dile getirir. Ama ülkenin bundan hiçbir zaman haberi olmaz. Bu toplumsal bir huydur. Herkesin işine karışmak ama kendi işini yapmamak. Hele konu ülke ise irili ufaklı herkesin birçok görüş ve düşüncesi vardır. Bir kalabalık ortamda, ev gezmesi olsun, bir kahvehanede olsun, siz başbakan olsanız gibi bir soru ortaya atsanız birçok değerli görüş ve düşünce dinlemez misiniz? Dinlersiniz. Çünkü herkes başbakan olmayı sever. Kimisi ülke yönetmeyi çok sever, kimisi az sever. Ama herkes sever. Zaten onun için ülke yönetilemiyor. Bir yerde okumuştum. Araştırmacı gazeteci Londra'da bir apartmanın kapıcısına sordu. Sen ne iş yaparsın? Bu apartmanın her şeyini. Temizlik, onarım, bakım, güvenlik, bahçe düzeni. Yani binayı siz yönetiyorsunuz. Bana verilen iş bu. Peki ülke yönetimi hakkında ne gibi planlarınız var? O siyasi iktidarın işi. Benim planlarım apartmanla ilgili olur. Sizi başbakan yapsalar hiç düşünmedim. Benim işim o değil. Aynı araştırmacı İstanbul'da bir apartmanın kapıcısına sordu. Sen ne iş yaparsın? Burada otururuz, kapıcıyız. Apartmanı kim temizler? Vallahi ne bileyim ben, kendi kendine temizlenir işte. Ya apartmanın güvenliği? Ne güvenliği ne bir şey. Kapıya kilit vurduk, git gel, aç kapa. Olmadı, kaldırıverdik kilidi milidi. Apartman sakinlerinin ihtiyacını kim alır? Bunların ihtiyacı bitmez arkadaş. 15 numarada bir karı var, ekmek der tutturur, su der tutturur. Çektik zilin fişini, çalsın bakalım. Bir de 8 numarada Belkıs Hanım. Hiç rahat vermez adama ya, kulak asma. Ya apartmanın bahçe düzenlemesi? Ne bahçesi, ne düzeni? Öyle şeyler bizi alakadar etmez. Peki sen başbakan olsan ne yapardın? O an kapıcının gözlerinin içi güldü. Doğruldu. Apış arasından elini uzatıp sandalyesini öne çekti ve sesini yükseltti. Ha, şimdi ben başbakan olsam... Ve trafik durdu. Bayram gelince her köşe yazarı asgari bir tane trafik yazısı yazar. 4 günlük Kurban Bayramı'nda bu sayı 2 de olabilir. Bunun 2 sebebi var. Birincisi, köşe yazarları şehirler arası trafiğe sadece bayramdan bayrama çıkarlar. Yazdıklarına uçakla gitme olanağı yok çünkü. İkincisi, tatile çıkarken yedek yazı yazıp bırakmak gerektiğinde insanın aklına önce trafik yazısı nedense geliyor. Bu geçtiğimiz bayramda trafik üzerine yazılan yazıların sayısı 300 kadar. Doğrusunu isterseniz bendenizin de bir trafik yazısı yok değil. Bayram yaklaşınca dosyadan çıkartıp çıkartıp yazı işlerine veririm. Ki bizim hanım arefe günlerinde her zaman hatırlatır. Unutma, paletlerin alınacak 1. Trafik yazısı dosyadan çıkartılıp verilecek 2. İlk yazı işleri müdürüm rahmetli Ahmet Nadir'in trafik yazısı her bayram şöyle başlardı. Trafik keşmekeşi. Benim trafik yazımın başlığı ise şu. Trafik dedikleri. Herkesin kendine göre. Yazıların ortak özelliği ise trafikten yakınmak. Oysa trafik bir ülkenin rejimiyle ilgilidir. Tanklar, cemsiler trafiğe mi çıkıyor? O zaman rejim militarizm. Devlet adamları geçerken trafik polisi yolları kesip trafiği durdurarak onlara yolu mu açıyor? Demek ki demokrasi göstermelik. Trafik polisi hata yapanı enselemek yerine araçları durdurup tomarla evrak mı istiyor? Kırtasiyeci devlet. Yok, eğer Mercedeslerin yasakları çiğneme özgürlüğü Anadolulardan daha fazlaysa ya da yayalar caddeleri kısa yoldan çaprazlamasına geçmeyi seviyorlarsa, ha, serbest piyasa ekonomisi. Ya kentlerde araba bolluğundan trafik kilitlenmişse, bu memleketin çağ atladığını da gösterir. İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de trafik artık kilitlendi. Bizim evden Ankara'ya giriş tümüyle durdu, yürümüyor. Zaten benim trafik yazısı da yürüyen trafikle ilgili değil, duran trafikle ilgili. Artık araçlar hiçbir zaman hareket edemiyor. Sabahları direksiyonların başında karşılıklı bakışıp duruyoruz. Bu yüzden otomobiller arasında komşuluk ilişkileri, ahbaplıklar gelişti. Yandaki kırmızı Ford'un sürücüsü ya da otomobilin süremediğine göre kırmızı Ford'da oturan Ali Osman Bey, "Günaydın beyim" diye seslendiğinde bizim hanım sordu. "Kim, tanıyor musun?" "Tanımaz mıyım? Bizim Ali Osman Bey." "Ali Osman Bey kim?" "Kırmızı Ford'da oturuyorlar. Muhasebecilik işleri var. Çok iyi bir komşu. Oğlu iktisatta okuyor. Geçen de buraya anasını babasını görmeye geldi. Doğrusu çocuklarını iyi yetiştirmişler. Çocuk bütün komşuyu, akrabaları ziyaret ederek büyüklerin elini öptüydü."